Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 44. Ayrım. Beni burada yalnız bıraksana dedi, itiraz ettim. Çünkü başına bir şey gelmesinden korkuyordum. Ama o kendisini 2 saat yalnız bırakmam için ısrar etti. Küçük hasır bir iskemlenin üzerine oturdu. Başını ellerinin arasına aldı, halıcı dükkanlarını seyretmeye başladı. Aradan 2 saat geçtikten sonra onu aldım. Akşam bir lokantada rakı içerken, bugün kapalı çarşıda saatlerce babamı düşündüm ve onu yine bağışlayamadım dedi. Bilenler bilir, Elia Kazan'ın kendisine ve annesine çok sert davranan babasıyla ilgili bir saplantısı vardır. Ben de onu biraz neşelendirmek isteyerek, baban 20. yüzyılın başlarında bu şehirden, bu dükkandan seni çıkarıp New York'a götürüyor ve Elia Kazan olmanı sağlıyor. Eğer böyle bir girişimde bulunmasaydı, belki hala burada halıcılık yapıyor olacaktın dedim. Yüzü aydınlandı, doğru dedi. Sonra babasının anısına kadeh kaldırdık. Şimdi 5 Ocak 2000 gününü atlıyorum. Yine New York'ta Elia Kazan'ın evindeyim. Sırtında gri bir kazak. Doğum gününde Martin Scorsese hediye etmiş, ayağında New Balance, spor pabuçları 90'lık bir delikanlı gibi oturuyor. Ona diyorum ki, aramızdaki tek Osmanlı sensin. Bu sözüm bir şaka değil, gerçeğin ta kendisi. Çünkü Elia Kazan, 1909 yılında Kadıköy'de dünyaya gelmiş. Yani o gün Padişah Efendimizin kullarına bir kişi daha katılmış. Gülüyor, doğru diyor, ben Osmanlıyım. Buzlu vodkasını yudumluyor. Bütün bunları bağıra çağıra konuşmak zorundayız. Çünkü kulakları zor duyuyor artık. 2 tane pahalı duyma aleti varmış, tanesi 5.000 dolar ama takmıyormuş. Zaten artık sadece dostlarını görüyormuş, onlarla da zaten böyle bağıra çağıra anlaşabiliyormuş. Karısı salondaki sehpanın üzerine 3 Oscar heykelciğini kondurmuş. Altın heykeller yan yana duruyor. Birinci heykelci centilmenlik anlaşması, ikincisini rıhtımlar üzerinde filmiyle almış. İlk ikisini almak için çok çalıştım diyor. Üçüncüyü ise hediye olarak verdiler. Yaşam boyu başarı Oscar'ını kastediyor. Hiçbir önemi yok bunların diyor. Oscar için onca yaygara kopardılar. Ben de aldırmadığımı göstermek için heykeli herkesin gözünün önünde karımın eline tutuşturuverdim. Elia Kazan 90 yaşında, daha öfkeli, daha direşken. Türkiye doğumlu olduğum için beni adam yerine koymak istemediler. Ama ben kavga ettim. Beni dinleyeceksin Amerika dedim. Beni dinlemek zorundasın. Sonunda dinlediler. Martin Scorsese ve Robert De Niro Kazan'a en çok sahip çıkan 2 genç arkadaşı. Her zaman olduğu gibi dostlarının filmlerinden söz açma hatasını işliyorum. Güzel filmler yapıyorlar değil mi diye soruyorum. Dostlarının yaptığı işi iyi ya da kötü diyemezsin ki. İyi olmasını dilersin, en iyisini yapmalarını umarsın, dostundur, seversin onları, hepsi bu kadar işte. Aynı cevabı yıllar önce Rossi'nin filmini eleştirmem üzerine verdiğini de hatırlıyorum ve olgunluğuna hayranlık duyuyorum. Dost dosttur, seversin onları. Yaşar Kemal'den, Tilda'dan, onları ne kadar sevdiğinden söz ediyor. Kayseri üstüne bir kitap yazıyormuş. Kayseri tarihini bilen bir uzmanla konuşmak istiyor. Yaza Türkiye'ye geldiğinde böyle birini bulup bulamayacağını soruyor. Sonra söz eskilerden açılıyor. John Steinbeck'in sarhoşluğundan, Tennessee Williams'ın dostluğundan, James Dean'i oynattığı Cennetin Doğusu filminde yaşadığı zorluklardan, en çok Amerika Amerika'yı sevdiğinden dem vuruyor. Ama gözü yine Türkiye'de. Annemin doğurduğu bütün çocuklar öldü diyor benden başka. Hepsi de benden küçük, 3 kardeş kaybettim. Evlat acısı, torun acısı gördüm ama insanoğlu her şeyin üstesinden geliyor. Vakit gece yarısına yaklaşıyor, yorulduğunu hissediyorum. Evinden ayrılıp Manhattan soğuğuna çıkarken, Anadolu'nun dünyaya hediye ettiği bu büyük sanatçının kapıda el sallayan görüntüsünü uzun süre içimde taşıyorum. Hep son görüşüm olmasından korkarak ayrılıyorum oradan. Sözünü ettiğim yaşam boyu başarı Oscar'ları ödül töreninde çok üzdüler onu. Buna karşılık Steven Spielberg, Robert De Niro, Martin Scorsese, Carl Madden, Lauren Bacall onu desteklediler. Elia Kazan Oscar töreninde yaptığı konuşmada akademiyi cesaretinden ötürü kutladı. Sonra geride bekleyen eşi Frances'e dönüp sordu. Başka söyleyecek bir şey var mıydı? Bu kitapta birçok dostu son kez görüşümü anlatıyorum. Elia Kazan'ı son kez 2000 yılında Broadway'de verdiğim konserde gördüm. Çok yaşlanmıştı. Bunca yıldır kendisini taşımış olan bacakları artık ona ihanet ediyordu. Ayağa kalkmakta, yürümekte zorlanır olmuştu. Evden dışarı çıkmıyordu. Sisli anılarıyla baş başa, bazen onların arasında yitip giderek, bazen çocukluğunun İstanbul'a dönerek geçiriyordu günlerini. Kazancıoğlu ailesinin sert erkekleri ve Şişmanoğlu ailesinin nazenin kadınları dolduruyordu odasını. Hiçbiri hayatta değildi artık ve bu imgeler ustasının zihninde her gün yeni baştan yaratılıyordu. Ege'nin Ötesinde adlı bir senaryosu vardı. En son filmi bu olacaktı. Juliette Binoche ve Nicolas Cage oynayacaktı. Ben de müziğini yapacaktım. Yanına Juliette Binoche'u alarak İstanbul'a geldi. Birkaç gün dolaştık ama sonra ne yazık ki sigorta şirketleri yönetmenin yaşından dolayı filmi sigortalamayı kabul etmediler. Film çekilemedi. O da oturup aynı adda bir roman yazdı ve karakterlerden birine çok sevdiği ülkenin adını verdi. Kimliğinin bir parçası Türkiye'ydi, bir parçası Yunanistan ve bir parçası da New York. Bu üç kimliği çiçek dürbünü sallamışçasına birbirine geçen anılar denizinde kulaç atıyordu durmadan. Bulanıklaşan zihni yaşlı adamı bir oraya götürüyordu, bir buraya. Ve bir gün dışarı çıktı, kendisi için tutulmuş şoförlü otomobile zorlanarak bindi. Gençliğinde nice oyun sahnelemiş olduğu Broadway'e gitti. Kırmızı koltuklu Town Hall salonunun en ön sırasında oturuyordu. Sahnede kimliğinin üç parçası iç içe geçmişti. Türkçe ve Yunanca söyleniyordu. Bu parçaları ona ithaf ettiğim zaman bütün salon onu ayakta alkışlamaya başladı. Yine zorlanarak ayağa kalktı, teşekkür eder gibi birkaç kelime mırıldandı. Alkışlar kulakları sağır edecek kadar yükselmişti şimdi. Türk-Yunan savaşları görmüş adam, uzun ömrünün son demlerinde New York'ta iki halkın kucaklaşmasına tanık oluyordu. Konser bittikten sonra sahne arkasına geldi. Boynuma sarıldı, adeta asılı kaldı. Sonra çok sıkıştığını söyledi, onu hemen tuvalete götürmeliydim. Ne yazık ki soyunma odam bir kat yukarıdaydı ve çok dik merdivenlerle çıkılıyordu oraya. Sağ kolumla kendisine sarıldım ve adeta omuzlayarak merdivenleri çıkardım. Ayakları bez bebekler gibi sallanıyordu. Tuvaleti kullandıktan sonra bir ara baş başa kaldık. Bana çok güzel şeyler söyledi. Yaşadığım sürece hatırlayacağım güzel sözler. Sonra yine aynı gayretle aşağı indirdim onu. Paltosunu özenle giydirdim, kaşkolunu bağladım. İstanbul'da büyük bir alçak gönüllülükle Sis filminde oynamayı kabul ettiğinden de Sarıyer'deki balıkçı kahvesinde kaşkolunu böyle bağlamıştım. Onu tiyatronun önünde bekleyen otomobile götürdüm. Dışarıda buz gibi insanın içini kesen bir New York ayazı vardı. Otomobile binmeden önce tekrar boynuma sarıldı. Beni bu yaz Kayseri'ye götür yine dedi. Ona değen yanağımın ıslandığını hissettim. Anadolu'nun büyük çınarı, koca Elia Kazan ağlıyor muydu? Yoksa yağan kar mı eriyordu yüzünde, anlayamadım. Otomobil New York trafiğine karışıp gitti ve ben ardından baka kaldım. Peter Ustinov. Kasım 1999, Paris'te Millennium konserindeyiz. Orkestrayı Zubin Mehta yönetiyor. Sunucular ise Sidney Poitier, Gregory Peck ve iyice yaşlanmış, ak saçlı, şişman bir adam. İzleyicilere yıllara dayanan dostluğumuzu anlatıyor ve beni sahneye davet ediyor. Bu adam İngiltere kraliçesinden Sir unvanını aldı. Fransız akademisine üye seçildi. Orson Welles'ten boşalan üyeliğe kendisine verdikleri gün herhalde boyut meselesi diyordu. Welles'in iri gövdesini boşalttığı koltuğu ancak ben doldurabilirim. Her zaman ve her yerde olduğu gibi kendisine verilen ünvanlarla da dalga geçmeyi ihmal etmiyordu Peter Ustinov. Yıl 1987. Swissair uçağıyla Zürih Havaalanı'na iniyorum. Daha havaalanında İsviçre'nin her insana ve her nesneye aklın ışığını vurduran hesaplı aydınlığı karşılıyor beni. Bir de babacan, beyaz saçlı, kır bıyıklı bir dev. Birlikte yeni yaptırdığı özel sipariş Maserati otomobiline biniyoruz. Arabayı kendi kullanıyor. Büyük bir keyif ve o kadar da büyük bir süratle. Ceylan derisi ve gül ağacının iç gıcıklayıcı tonlarını taşıyan Maserati için yorumu şöyle. Çok iyi bir araba. Aynı zamanda gösterişsiz olduğu için tercih ettim. Oysa tam o anda ben ömrümde bindiğim en gösterişli ve en pahalı arabada olduğumu düşünmekteyim. Demek ki yalnız beden ölçülerimiz farklı değil. Peter Ustinov'la 2 saate yakın gidiyoruz. Yolculuğumuz Wengen'e kadar sürecek. Orada bir toplantıya katılacağız. İsviçre denilen o kutsal sanatoryumun görkemli manzaralarını, sis basmış buğulu dağlarını, köpük köpük fışkıran çavlanlarını ve kolalı patiskaları anımsatan dağ köylerini geçiyoruz. Bu yandan da Ustinov anlatıyor, kopuk kopuk oradan buradan zengin ve dolu dolu yaşanmış bir ömürden devraldığı gözyaşı ve kahkaha sınırında ürperen anılar bunlar. Aşırı duygusallığını saklamaya çalışan bir trajik palyaçonun bilinçli seçimi. Biraz Rus, biraz Habeş, biraz İngiliz ve çokça dünyalı. Peter Ustinov, çeşitli ırkların ve boyların harman olduğu yüzyılımızın 130 kiloluk bir simgesi sanki. Albert Camus'e dünya saçmadır dedirten, Kostler'e karısıyla birlikte intiharı sürükleyen, Gramsci'yi sonsuz acılara boğan ve 20. yüzyıl aydınının ruhunu kanatan aptallıkları, ırk ayrımcılıkları, dar bölgecilikleri, faşizmi, fanatizmi lanetleyen ve dayanabilmek için fıkralar anlatmayı, güldürmeyi seçen bir sanatçı. Amerikalı polise ben pembeyim dediğini anlatıyor o gün. Pasaport polisinin bu cevap karşısında şaşkınlıktan iri iri açılmış gözlerine bakarak yineliyor Ustinov. Evet işte görüyorsun cildim pespembe. Amerikalı polis bakıyor ama böyle cevaplayamazsın diyor. Formda beyaz mı siyah mı diye soruluyor. Sen beyaz olduğuna göre beyaz diye yazmalısın. Ama gerçek bu değil ki diyor Ustinov. Bak cildime gördüğün gibi beyaz değil pembe. Ve kararından dönmüyor. Giriş formuna pembe diye yazıyor. Irk ayrımına karşı alçak gönüllü ama onurlu bir protesto. Annem de böyleydi diye anlatıyor. Annesi genç bir kızken, Sovyetler Birliği'ni terk ederken doldurduğu formda doğum yerinin St. Petersburg olduğunda ısrar etmiş. Ben doğduğumda şehrin adı buydu diye tutturmuş. Oysa polisler Leningrad yazmasını istiyorlarmış. Şimdi kentin adı tekrar St. Petersburg oldu. Peter Ustinov İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve daha birçok dil konuşur. Film yönetir, oyunculuk yapar, oyun sahneye koyar, oyunlar, hikayeler yazar, politik toplantılara katılır, tek kişilik şovlara çıkar. Sultan Abdülhamit büyük dedesine bir nişan vermiş, onu ara sıra göğsünde taşır. Dünyada bunca sanatçı tanıdım, Peter Ustinov kadar ünlü olanını görmedim. Ustinov'u Kazak bozkırlarında da tanıyorlardı. Berlin sokaklarında da. Meksika'nın tulum harabelerindeki Maya rehberde resim istiyordu ondan. Granada'da sokakta oynayan çocuklar da, Jungfrau'daki turistler de. Bütün bu mekanlardaki çarpıcı ünün birinci el tanığıyım. Ya günlük yaşamı, dostları, ailesi. Cenevre yakınlarındaki güzel evinde yalnız yaşardı Ustinov, çok seyahat ederdi. Uçakların normal koltuklarına sığmadığı için hep birinci mevkiye uçardı. Paris'te oturan ve onun bütün uluslararası ilişkilerini düzenleyen Madame Couturier adlı emektar bir sekreteri vardı. Yılda 1-2 kez görüştüğü karısı ise yılın büyük bölümünü Paris'te geçirirdi. Soylu bir aileden gelen yaşlıca bir hanımdı, onu kimse görmezdi. Ustinov'u tanıyanlar arasında karısına rastlayan azdı. Bu ilginç çifti birlikte gören nadir kişilerden biriyim. Meksika'da bir toplantı vardı. Devlet Başkanı Carlos Salinas de Gortari'nin davetlisiydik. Meksiko City'deki bütün bölüm sona erince hükümet bize turistik Cancun bölgesini birkaç günlük dinlenme önerdi. Karayipler'deki bu cennet kıyıda birkaç gün kaldık. Ustinov karısının Paris'ten gelerek bize katılacağını söyledi. Bir gün denizden çıkmış derimizdeki Karayip tuzunu tropik palmiyeler arasındaki hamaklarda Kuba Libre içerek serinletmeye çalışırken Ustinov'un karısı çıka geldi. İlk gözümüze çarpan şu oldu. Peter Ustinov'un iri cüssesiyle müthiş bir çelişki sergileyen ufak tefek bir kadın. Hani Fransızların Edith Piaf'la simgelenen, Pascal Petit'le ün yapan küçük kadınları vardır ya. Kendileri için değerli parfümler küçük şişelerde saklanır. Sözü icat edilen kadınlar. Onlardan biri. Yemyeşil taftadan fırfırlı bir elbise giymiş. Şapkası, pabuçları, çantası da yeşildi. Yüksek sivri topuklarıyla tuhaf bir inka kuşu gibi plajın beyaz kumlarını dele dele ilerledi. Ve Ustinov saçları tuzdan yapışmış, mayoları yarı kurumuş olan bizlere Paris'ten gelen Lady'yi tanıştırdı. Birlikte plaj lokantasına geçtik. O istakoz ve şarap sofrası çok uzun sürdü. Ama yeni kavuşmuş olan Bay ve Bayan Ustinov birer cümle dışında birbirlerine tek kelime etmediler. Sadece şöyle bir konuşma geçti aralarında. Bayan Ustinov, "Biliyor musun Peter Darling," dedi, "Air France'ın first class'ı hiç fena değil." Bunları söylerken kocasına değil, engin denize bakıyordu. Yanında oturan Peter Ustinov da gözlerini denizden bir süre ayırmadı. Uzun, çok uzun bir sessizlik oldu. Sonra karısına dönmeden, yüzündeki tipik İngiliz aristokrat ifadesiyle, "O gerçekten mi?" deyiverdi. İşte hepsi bu kadar. Bir daha da tek kelime etmediler. Peter Ustinov insanları eğlendirmekten büyük bir zevk alırdı. Bunun için önünde büyük kitleler olması da şart değildi. Bazen bir otel lobisinde sabaha kadar fıkraları anlatır, taklitler yapar ve gözünüzden yaş getirmeden bırakmazdı. İspanya'da flamenko dansçılarıyla sahneye fırlar, herkesi o derece güldürürdü ki dansçılar dans edemez hale gelir. Bazen de Gorbaçov'la tanışmamızda olduğu gibi heyecanını bastırmak için şakaların arkasına saklanırdı. En büyük dostlarından biri de İnce Mehmet romanından filmini yaptığı Yaşar Kemal'di. Peter Ustinov'u Paris konserinden sonra bir daha görmedim. Kuh'nun ölümü. İnsanlar güzel, insanlar yorgun, ölümler gibi durgun. Haftalardır gözümüzün önünde eriyip giden zarif kadının hastane yatağında ölüme yaklaşmasını izlerken aklıma Saint-Saëns'in müziği eşliğinde Kuh'nun ölümü sahnesi geliyordu hep. Karanlık sahnedeki yuvarlak ışık huzmesinin içinde balerin kollarını çırparak yavaş yavaş yere doğru süzülüyor ve sonunda mecalsiz kanatlarındaki son kıpırtılarında azalmasıyla hareketsiz kalıyordu. Tilda da bir ak kuğu kadar zarif yaşadı ve yine bir ak kuğu kadar zarif öldü. Çapa yoğun bakım ünitesinde yüzüne vuran ölüm soğukluğu bile onun bir ömür boyu gururla taşıdığı soyluluğunu ve zerafetini yok edemedi. Son gün Yaşar Kemal yatağında bilinçsiz yatan Tilda'nın soğuk alnını öpüyor ve "Tilda'cığım, sevgilim," diyor. "Sana teşekkür ederim. Yaşadığımız bu güzel hayat için sana teşekkür ederim sevgilim. Korkma, sakın korkma. Biz namuslu bir hayat sürdük." Koca devin gözündeki yaşlar yoğun bakımda ölümle iç içe yaşayan doktor ve hemşirelerin de gözlerini buğulandırıyor. Sonra ben de alnından öperek vedalaşıyorum Tilda'mızla. Ben de teşekkür ediyorum. Dostluğumuz için, paylaştıklarımız için. O anda gözümün önüne 25 yıl önce Stockholm'de kır gezimiz geliyor. Yaşar Kemal, Tilda, Ülker, ben. Çimenlerin üstünde öylesine yüksek sesle Anadolu türküleri söylemiştik ki, çevremizdeki İsveçlilerin hayret dolu bakışları bizi bir kat daha neşelendirmişti. Yaşar ve Tilda Kemal'in yarım asır süren büyük aşkını düşünüyorum. Anadolu'dan Karacaoğlan, Pir Sultan, Dadaloğlu, rüzgarlarıyla gelen Coşkun, kabına sığmaz, Hitit heykeli gibi bir adam ve Osmanlı Sarayı'ndaki paşa dedesinden devraldığı geleneği, dünya kültürüyle bütünleştirebilen kelebek kanadı kadar zarif bir kadın. Dilinde İngilizce, İspanyolca, Fransızca şiirler, öyküler ve hiçbir zaman sarsılmayan bir Türkiye kimliği. Bu toprağın insanına, geleneğine, diline, kültürüne müthiş bir sahip çıkma, olağanüstü bir bağlılık. 44. ayrımın sonu sayfa 421, devamı 45. ayrımda.